Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde biraz sesimiz farklı gelebilir. Biraz bir soğuk algınlığı, bir kırgınlık vardı üzerimizde. Bu da boğazımıza yansıdı. Affınıza sığınarak bu bölümü de böyle gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, yine her zamanki gibi konuğumuz gıda mühendisi, Gimdes Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun.
Allah razı olsun. Hocam bugün yorumlardan ilerleyelim istiyorum.
Tamam.
Ve daha doğaçlama bir program aslında çıkartmak istiyorum sizinle. Sizin aynı zamanda da bazı sorular geliyor ve bu sorular özel sorular da olabiliyor. Şimdi bizim yaptığımız buradaki programları ben şu minvalde değerlendirmek istiyorum. Biz burada mümkün olduğunca eleştirel manada bir soruya bir polemik oluşturacak şekilde bir program ortaya çıkartmak istemiyoruz. Daha çok üzüm yemek üzerine kurulu bir program oluşturmak istiyoruz. Hayatımızın içerisinde zaten hani üzüm yemekten hariç bağcıyı dövmekle alakalı bir amacımız var mı? Zaten yok. Normal yaşantımızda da bu yok ama bu program bağcılarla alakalı bir şey olmasın. Sadece üzüm yemek üzerine kurulu olsun istiyoruz. Dolayısıyla sizinle aslında bir de özelde böyle Instagram'da bazı konuları böyle özel girilen meselelere açıklamak üzerine bazı programlar çıkartmak ve soru cevap niteliği taşısın istiyorum. Instagram üzerine. Sizin yaptığınız çünkü her hafta yayınladığınız Instagram videoları da var. O videolara da gelen sorulara biraz daha açılım kazandırılabilir.
Canlı yayın olarak diyorsun değil mi?
Canlı yayın olarak evet.
Anladım.
Evet.
Tabii yani eğer böyle bir talep varsa ya da böyle bir hani etkileşim olarak faydalı olacağını düşünüyorsanız memnuniyetle yaparız inşallah.
İnşallah. Hazır böyle program içerisinde bunun şeyini alırsam, sözünü alırsam programdan sonra caymanız
İnşallah.
zor olur.
Estağfurullah inşallah tabii ki.
Efendim, hocamızın Instagram adresi Hayrettin İspilir. Bizim Instagram adresimiz de Fatih Çiçek Official. Çünkü Fatih Çiçek çok fazla olduğu için arasında bir şey eklemek zorunda kalıyorsun hocam. O yüzden onu yazdım. Bu Instagram adreslerinden de dediğimiz gibi bir program çıkartmak istiyoruz. Ben şundan başlamak istiyorum hocam. Bir izleyicimiz yazmış, sigara konusunda program yapacaktınız. Daha önce aralarda konuşmuştuk, geçmişti. Bunu da konuşalım bir ara demiştik. Sigara konusunda size sormak istiyorum. Sigaranın sağlığa zararları hususunda insanları bu konuda etkileyebilmek, onları bundan vazgeçirebilmek için ne yapmak gerekiyor sizce?
Ya şöyle, sigara konusunda yani fıkhi hükümler belli. Diyanet bile artık buna haram diyebilme cesaretini gösteriyor. Eskiden bu cesareti gösteremiyordu.
Evet, mekruh deniliyordu
Evet,
genelde.
yani mekruh deniliyordu. Artık sigara konusunda sağlığa çok ciddi manada zarar verdiği bilimsel çalışmalarla ispat edildiği için hani bu sadece tütün dahi olsa böyle. Hani ben sadece tütün içiyorum. Katkılı olan işte tütüne bir takım katkılarla zenginleştirilmiş ya da işte katkılarla etkileri arttırılmış, zehirliliği arttırılmış mı diyelim, ne diyelim bilemedim de. Yani o şekilde içmiyorum, tütün içiyorum desen zaten tütünün zaten nefsül emirde kendisi zaten zararlı bir şey yani. Dolayısıyla eskiden evet, eskiden ulema bunu içmiş. Ulemanın bir alameti farikası olarak bu uygulanmış eski zamanlarda, 100 sene önceden bahsediyorum. Ama bunun zararlı olduğuna vukufiyet olduktan sonra alimler de bunu bırakmışlar. Günümüzde bu artık işte şarapla değişik şeylerle ne bileyim duyuyoruz yani çok detaylara da hakim değiliz. Yani çünkü gidip de bir sigara fabrikası denetlemedik. İçindekileri de çok net bilmiyorum ama deniliyor ki duyduğumuz kadarıyla birçok katkıyla onun etkinliği İşte daha farklı belki tadı, kokusu işte daha farklılaştırmak adına bir şeyler kullanılıyor. Daha zararlı hale geliyor. Şimdi sağlığa bile bile zarar vermek zaten en hafif tabiriyle tahrimen mekruh diye geçer. Bir takım ulema buna haram da demiş. Ama yine mecellede geçen bir kaidedir. Mekruhta ısrar haramdır hocam. Yine
Mekruhta ısrar
iş harama
haramdır.
çıkıyor. Hani tamam mekruh kabul edelim. Ama mekruhta ısrar. Sen bunu yılda bir defa içmiyorsun ki. Sen bunu günlük.
Zaten zararını da artırıyorsun vücuttaki.
Evet.
Yani eğer küçük bir zarar haram olmasa bile zarar büyüyor sürekli.
Evet. Zaten fıkhi kaide mekruhun ısrarı haramdır. O yüzden iş ya direkt ya dolaylı olarak harama gidiyor. Fakat burada benim daha farklı bir bakış açım var sigaraya, sigara konusuna. Sigara da haramdan daha büyük günahlar var. Yani hocam haramdan daha büyük günah nasıl olur?
Haramdan daha büyük günah
Yani daha
nasıl
bir
olur?
günahlar mı var? Evet var.
Tam ben soracaktım, siz
Yani
sordunuz soruyu.
haramdan daha büyük günahlar var. Bu bizzat Rabbimizin söylemesiyle böyle. Büyükten kastım şu. Affedilme zorluğundan bahsediyorum. Günahın şumulünden bahsediyorum. Ne demek istiyorum? Bilimsel bir çalışma. Sigarayı son fırt çektikten ve attıktan sonra o sigara dumanının ve almış olduğun zehirli maddelerin ciğerinde bir takım kalıntıları oluyor. Ve sen bu kalıntıları yaklaşık 1,5 saat boyunca içtiğin sigaraya göre değişir. İçine çekme miktarına göre değişir. Bunlar değişkenlik gösteriyor ama yaklaşık 1,5 saat boyunca o zehirli maddeleri solumak suretiyle hala havaya veriyorsun. Dolayısıyla sen sigarayı attıktan sonra 1,5 saat boyunca o zehirli maddeleri havaya veriyorsan, düşünsene sigarayı attın, cumaya girdin.
Evet.
Sigarayı attın, camiye girdin. Sigarayı attın, bir toplantıya girdin. Sigarayı attın, sınıfa girdin. Sigarayı attın, eve girdin. Ben evde içmiyorum, balkonda içiyorum dedin. Balkonda sigarayı söndürdün, evine girdin. Sigarayı söndürüp atıp hangi ortama giriyorsan, o ortamdaki bütün insanların, eşin olur, hamileyse eşinin karnındaki çocuk dahil buna, bebekse bebek dahil buna, çocuk dahil buna, camiye girmişsen camideki bütün insanlar buna dahil, bir toplantıya girmişsen toplantıdaki herkes buna dahil, hepsinin hakkına giriyorsun hocam.
Evet, çok da kötü
Peki,
kokuyor.
Hakkına girmekle elde ettiğin kazanım demeyelim ama buna ne diyelim? Girdiğin günahın ismi nedir? Kul hakkıdır. Peki Rabbimiz ne diyor? Kul affetmedikçe ben affetmem diyor. Bu tarz rivayetler var. Hadis-i kutsilerde.
Evet. Dolayısıyla hele camide hemen yanındaki cemaat olduysan, hemen yanındaki kişiden gelen o koku namazını huşu içerisinde kılmana engelliyor.
Ya namazını engelliyor, yani her şeyini engeller. Ya bırak
evet.
Kapalı ortamda, ben açıkta bile önde yürüyen bir adamın arkasında yürürken inanılmaz rahatsız oluyorum. Otobüs
o da,
durağında.
O da apayrı bir konu. Yani
evet.
Kalabalığın içerisinde
niye
insan niye sigara içer? Yani sigara içtiğinde onun dumanı olduğu gibi arka tarafa
evet.
gidiyor. Kalabalığın için sigara içmekten daha
evet.
Görgüsüzce bir şey bilmiyorum
kesinlikle.
Diye düşünebilirim.
Yani sigara içenlere, bu tabii amacımız sigara içenlere dayak atmak, dövmek değil.
Hı-hı.
Dediğin gibi yani amacımız üzüm yemek. Benim bunu söylememdeki maksadım şu. Ha o zaman cumaya gitmeyelim falan. Hani buradan saçma sapan çıkarımlar yapılmasın. Ha o zaman hocam ben artık camiye gitmiyorum işte veya işte şöyle yapmıyorum. Değil. Bizim gayemiz şu. Bunlar vesile olsun da bu sigara illetinden kurtul. Artık bu sigara illetinden kurtul yani. Azimet. Azmet.
Velev ki hani şu noktadan değerlendirirsin en azından. Yani bir şekilde adam sigaraya alışkınsa ve cumaya gitmesi ya da cemaat katılma gibi bir durumu varsa, yarım saat öncesinden, bir saat öncesinden bir sigara içmemeye kendine çalışsın
Bir
ki.
buçuk saat.
Yani bir saat
Bilimsel
önce en
çalışma bu.
azından. Evet. Bir buçuk saat sigara içme. Cemaate gideceksin. Cumaya gideceksin. O hakka
Evet.
girme. Zaten bu sürede içmediğin sigara senin için kâr.
Kesinlikle. Birinci tavsiye bu. Bir buçuk saat hiçbir insana yaklaşmayacak şekilde bunu organize etmeye başla. En azından kul hakkı işini çöz. Bir de bu kul hakkı işi sana bu sigarayı bıraktırmaya vesile olsun. Çünkü kul hakkı gerçekten sıkıntılı bir günah.
Evet.
Hakkına girdiğin insan, düşünsene ya 100 kişilik bir camiye girdin. Sen onu nereden bulacaksın bir daha hakkını helal ettireceksin. Hadi sigara içen bir insan diyebilirsin ki zaten o içiyordu. O zaten içiyordu. İçmeyenin sen ne yapacaksın? Hepten onun hakkına giriyorsun. İçmeyen
Evet.
bir adama, yani benim tanıdığım, çok yakinen tanıdığım bir hocam var. Vaizdir Bursa taraflarında. Hapishanede uzun bir müddet vaizlik yapıyor. Hapishanedeki mahkumlara. Bir sene sonra çok ciddi bir ciğer hastalığı geçiriyor akciğerlerinde. Ve doktor demiş ki sen sigara mı içiyorsun hocam? Yani çok iyi içicisin gibi gözüküyor falan. Hayır demiş ya, ne alakası var sigara migara? Tamamen o mahkumların sigaralarını içip atıp ondan sonra o ortamda onların soluduğu havayla ciğerleri mahvolmuş ya. Düşünebiliyor musun?
Allah Allah.
Ve diyor ben bırakmak zorunda kaldım diyor. Yani hapishanedeki o çok da tesirli. Sohbeti çok güzeldir hocanın. Mahkumlar da çok istiyorlar. Ve ben bu talebe rağmen ben bir sene sonra bırakmak zorunda kaldım diyor. Yani demem o ki. Çok ciddi manada insanların hakkına girersin. Sigara içenler kul hakkına girme konusunu, haramın da üstü olan, büyüğü olan, affedilme konusu daha zor olan tabiri caizse bu kul hakkını düşünerek hem bunu organize etmeye hem de bir an evvel kurtulmaya ve bu illetten kurtarmaya çalışsınlar diye haramdan daha büyük bir günah olduğunu hatırlatarak bu sigara illetini biraz daha üzerine basmış olalım.
Şöyle benim de bu konuda tefekkürlerim var hocam. Daha önce böyle bir günaha girmiş olmanın verdiği bir şeyle Mesela bundan uzaklaşmak, bunu bırakan insanların özellikle bu tarafından bakmaları gerekiyor olaylara. Ben şu açıdan çok değerlendirmiştim olayı. Çocuklarının sigara içtiğini düşünmek, yani evdeki çocukların sigara içecekler. Çünkü sen o sigarayı içiyorsan bir şekilde evdeki çocuklar seni gördükçe onlar
Özenecekler.
da bir şekilde özenecekler.
Kesinlikle.
Buna emin olabilirsiniz yani.
Kesinlikle.
Kesinlikle o çocuk sigara içecek sen eğer içiyorsan. Çünkü bir şekilde özenecek. Yani çok nadiren içmeyenler tabii ki oluyor ama böyle bakınca çocuklarının sigara içtiğini hayal etmeye başlayınca, düşününce, kafada tahayyül edince bu çok kötü bir şey haline geliyor.
Kesinlikle.
Ve bıraktıran en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Bir tanesi de sigara içen başka bir arkadaşımda, bir akrabamda bu cümleyi duymuştum. 70 yaşındaki bir yaşlı bir amcanın sigara içtiğini gördüğümde ben de büyüyünce böyle olacağım. Ne zaman bırakacağım ki ben bunu şeklinde kendini sorgulayıp bu vesileyle sigarayı bıraktıklarına şahit olduğum bir abimiz var. Bu bakış açıları da insanın o sigarayı bırakmasına katkı sağlıyor. Bir
Evet.
de başka bir noktada şu var. Bunu çünkü bana sorduklarında çokça tefekkürlerimi dile getiriyorum insanlara. Eğer yeminine sadık bir insansan, yemin ederek de çok net bir şekilde sigarayı bırakabiliyorsun.
Evet.
Bu da olayın farklı bir açısı mesela. Çünkü o yemin seni tutan hadiselerden bir tanesi oluyor. Allah herkesi kurtarsın inşallah.
Kurtarsın inşallah.
Şimdi
Amin.
bir izleyicimizin rumuzu La İlahe İllallah. Bu ara çok fazla bizim videolarımızın altına yorum yaptığını görüyorum. Onun bir sorusu var. Meyveli maden sularının durumu nedir? Meyveli ve sade gazozların durumu nedir? Diye sormuş.
Yani yine daha önce konuştuğumuz şeyler aslında bir parça. Aromalar var, renklendiriciler var. Hem aroma hem renklendirici olunca zaten bunlardan uzak durmamız lazım geldiğini söyleyebilirim. Aroma olunca işin içinde etil alkol, alkolle çözündürme riski, aromanın kendisinde hayvansal bir takım amino asit ve proteinlerin kullanılma ihtimali, renklendiriciler akla gelince yine bunların sentetik olabilme durumları, sentetik olunca yine sağlık açısından zararları, akla gelen ilk problemler. Peki bunun helal olabileni olamaz mı? Olabilir. Yani ama şimdiye kadar çıkmadı.
Alkolle alakalı bir program muhakkak yapalım istiyorum. Çünkü
Yapalım.
alkolün uçuculuğuyla ilgili çok bir soru geldi son yaptığımız programa. O uçuculuğuyla alakalı beni ikna etmenizi istiyorum hocam. Alkol uçmuyor mu? Niye uçmuyor? Kabilinden çok fazla insan.
Alkol uçar. Ama uçması yeterli
Heh, yeterli.
görenler de var, görmeyenler de var. Detayları konuşalım inşallah.
Evet, onu önümüzdeki programı inşallah konuşalım.
Tamam.
Ergün Uzun, Allah razı olsun. Yayınlar çok güzel, çok şey kattınız. Hizmetlerinizin devamını dilerim demiş geçtiğimiz programlarda.
Amin.
Ekmek konusunda Mustafa Tosun yazmış. Ekmek konusunda da bilgi verirseniz seviniriz diyorlar.
Ekmek konusuna daha önce girmedik mi?
Hiç girmedik. Bunun girmememizin nedenlerinden bir tanesi şuydu. Ben sizin bir cümlenizi burada çok baz alıyordum. Yani ekmekte eğer yapılabilecek bir alternatif bir şey sunamazsak hiç girmeyelim, insanları o konuda bilgilendirmeyelim dediğinizi hatırlıyorum. Eğer sunabileceğimiz, alternatif sunabileceğimiz bir şey varsa o konulara girelim. Bu yaklaşım da şuradan kaynaklanıyor. Yani eğer bir çözüm sunamayacaksak boşuna insanları korkutmuş gibi olmayalım.
Yani hem böyle bir şey var hem de şu var. Ekmek zor imtihan. Yani ben anlatırım, sorun yok. Anlatayım ama yani bunun uygulamadaki kısmı biraz zor ama yine konuşalım. Yani hadi madem geldi önümüze bu vesileyle konuşmuş olalım. En azından yapılabilecekler bir şeyler var. Yapılamaz diye demiyoruz. Şimdi ekmek konusunda benim söyleyeceğim bir defa ekmek un ve maya ile yapılıyor. Unda ve mayada topladığımızda 40 küsür adet katkıya biz ulaşıyoruz. Ulaşabiliyoruz yani. Hem una giren katkıları hem de mayanın içerisine giren katkıları ele aldığımızda 40 küsür tane katkı ile muhatap oluyoruz. Ekmek deyip geçmeyelim. Ciddi bir katkılar silsilesi var. Bu kadar katkıyı biz hele de somun ekmekten, o kabaran somun ekmekten tüketiyoruz. Dolayısıyla yani biz buna ne yapacağız? Birinci tavsiye edeceğim nokta şu. Fıkıhta geçen bir kaide, yine fıkhi bir kaide. Bir şeyi tamamen yapamıyorsak tamamen terk etmek caiz değildir kaidesince biz ekmek konusunun tamamını çözemediğimizde hiçbirisini çözmeyelim demememiz lazım. Yani elimizden geldiği kadar çözebildiğimiz miktarı çözmemiz lazım. Nedir tavsiyeler? Birinci tavsiye, beyaz ekmekten kaçınalım. Çünkü en katkılı ekmek beyaz ekmektir. Beyaz undan yapılan ekmektir. Bildiğimiz somun ekmektir.
Hocam halkın arasında şu dolaşıyor. Ekmekle alakalı ekmekte 40 tane 50 tane katkı maddesi var diyorlar. Bu doğru mu?
İşte onu söylemeye çalıştım. Ekmeğe giren iki tane madde var. Un, maya.
Evet.
Una giren katkıları ve mayaya giren katkıları topladığımızda 40 küsür tane katkı yapabiliyor.
Oo.
Dolayısıyla biz bir ekmeği yediğimizde 40 küsür adet katkıyla muhatap oluyoruz.
Sadece ekmekte 40 katkı da çok ciddi bir rakam ya.
Evet, yani fazla gibi değil yani. Bu kadar hakikaten katkıyı görebiliyoruz. Farklı farklı katkılar bunlar. Bunu katmaların sebebi ne? Ekmek iyi kabarsın, ekmek aynı şekilde kabarsın. Biri böyle kabarsın, biri az kabarsın değil. Yani hep standart. Ekmeğin üstü iyi kızarsın, kızarma miktarı eşit olsun. Jilet attıklarında o bıçak açmak denir tabirir. İşte bıçak o iyi açılsın gibi. Yani birçok sebepten dolayı onun tadı, dokusu, tekstürü, kabarması, rengi bilmem neyi gibi üretim koşullarını standardize etmek için kullanılır bu katkılar. Vitaminler, enzimler, işte eskiden beyazlatıcılar vardı
Bu
vesaire.
katkıları fırınlar mı kullanıyor yoksa?
Eskiden fırınlar kullanırdı. Ekmek katkısıydı, yasaklandı. Çünkü fırınlarda çok bilinçsiz katılıyor bunlar diye. Sonra bu katkılar yasaklanınca bunları un fabrikaları katmaya başladı. Un
Ha,
fabrikaları daha bilinçli katıyor diye.
orantılarıyla.
Aynen. Biraz da devlet hani fırınları da un fabrikalarının haricinde hem fırınları denetlemek hangisi daha kolay denetleme konusunda un fabrikaları daha kolay. Fırınlar daha zor çünkü bilinçsizlik daha fazla. Bundan dolayı dolayısıyla birinci tavsiyem şu. Beyaz ekmeği, beyaz undan yapılan ekmeği, o somun ekmeği ya bırakalım ya azaltalım. Ama bırakamıyoruz diye de azaltmamazlık yapmayalım. Hep aynı kaide. 100 ekmek mi yiyorsun? Ben bunu sıfıra düşürmeyeyim diye yüzde kalayım deme. 80'e indir.
Evet.
70'e indir, 50'ye indir.
Girdiği azalt.
Aynen öyle. 50 günah mı daha fazladır? 100 günah mı daha fazladır? 100 günah mı daha affa layıktır? 50 günah mı daha affa
Bir
layıktır?
dakika, şimdi günah derken bunun içerisinde katkılar tayiplik açısından mı sıkıntı,
Hem
helallik
helallik hem
açısından mı?
tayiplik. İkisi de var. Hem
Helallik de
helallik
var.
açısından hem tayiplik açısından da problemler var. Dolayısıyla bu şüpheliliktir diyelim. Haram demiyoruz zaten biliyorsunuz. Yani hani bize bazen her şeye haram diyorlar, ona haram diyorlar, buna haram diyorlar gibi ithamlarda bulunuyor.
Evet.
Böyle bir şey zaten gimdeste yok ki kardeşim. Biz haram demiyoruz. Biz şüphelidir. Eğer helalliğine dair bir organizasyon, bir denetim, bir bilgi yoksa şüpheliler kısmındadır. Uzak durun demek istiyoruz. Birinci tavsiye. Beyaz undan ve beyaz ekmekten kaçının. İki, ekmeği azaltın. 100
Genel
ekmek
olarak
yiyeceğine
ekmeği azalt.
yemek 70 tane. 100 tane sana şüpheli girdi gireceğine 70 tane girsin.
Eyvallah.
Bunu da beyaz ekmekten tam buğdaya döndürdüğünde daha az katkıyla muhatap oluyorsun. Ne oldu? Epey azaldı. Bir diğer tavsiyem evde ekmek yapmaya çalışın. Yani bu çok zor bir şey değil. Ekmek yapma makineleri var. Ekmek yapmak zor bir şey değil. Ben hanımı şöyle kandırmıştım. Müspet bir mana olarak hani müspet kandırma. Dedim ki hanım yani sen poğaça yaparken işte börek yaparken hamur yoğurduktan sonra içerisine bir şeyler katıyorsun ya. Katma. Orada pişir bunu. Hani
Evet,
yani
yani içine bir
poğaça ve
şey.
börek yaparken bunu da yap. Sonra bunu pişir ya.
Ha, küçük küçük de yapma, daha da büyük yap. Ekmek
Büyük
olsun.
yap. Ha, ekmek olsun. Hem de bunu atalım buzluğa. Seni ben her zaman uğraştırmayacağım. Her gün günlük yap demiyorum. Yapmışken, elinde yemişken fazla fazla yoğur. At buzluğa.
Ama poğaçanın hamuruyla ekmeğin
Aynı
hamuru
ya.
farklı
Aşağı
değil
yukarı
mi?
aynı. Aşağı yukarı aynı.
O
Yani
çok puf puf oluyor ya poğaça
çok
hamuru.
önemli değil o. O detay çok önemli değil. Hanımlar daha iyi bilecekler. Hani onu katma, bunu kat, şunu az kat falan filan. Bir de ekmek yapma makineleri var hocam artık. Yani sen
Evet.
katıyorsun. Karıştırıyor, mayalıyor, pişiriyor. İstediğin zaman işte ötüyor. Hatta 2 saat sonra başla diyorsun. Yani çok kolaylaştı işler.
Evet.
Dolayısıyla toplamda 70 tane ekmek yerken bunun 30 tanesini evde yesen, 50 tanesini işte 40 tanesini dışarıda yesen, 30 tane evde yediğini de helalleştirsen, helal sertifikalı un ve mayayla bu da bir çözüm değil mi? Ciddi bir çözüm.
Evet, ciddi bir
Dolayısıyla
çözüm.
ne yaptık? Beyaz ekmekten kaçarak katkılardan uzaklaştık, azalttık. Ekmeği azaltarak toplam katkıyı azalttık, giren katkıyı azalttık. Evde bir miktar yaparak toplamı yine düşürdük. Dışarıda yediğimiz toplamı. Bir de en katkısız ekmekler. Yani işte tam buğday, pide gibi ekmekler daha az katkılıdır. Bir de bunların haricinde benim özel tavsiyem eğer siyez ekmeği, çavdar ekmeği, arpa ekmeği gibi ekmekler tüketilirse bunlar daha az katkılıdır. Diğerlerine göre de daha az katkılıdır. Yani pideye göre, tam buğdaya göre, kepekli ekmeğe göre hakikaten şöyle %100 siyez, %100 çavdar. Tabii %100'ü bulmak zor, kolay değil. Yapılabilirse bunları da eğer hayatına sokarsan zaten neredeyse hiç ekmekten gol yememiş seviyeye gelirsin. Ben ne
Evet.
yapıyorum biliyor musunuz? Ben gidiyorum %100 sertifikalı, %100 siyez ekmeği ya da çavdar ekmeği alıyorum. 30 tane, 40 tane. Atıyorum dondurucuya. Dondurucuya. Çıkartıp yiyorum. Çıkartıp yiyorum. Çıkartıp yiyorum. Ne kadar sürüyor? 2-3 ay sürüyor. Sonra bir daha alıyorum. Hatta denetimlerde yanıma kış ayları daha kolay oluyor. Sahaya çıktığım zaman 2 gün 3 gün boyunca bir tane iki tane alıyorum yanıma. Sahada da bunu tüketmeye çalışıyorum. Yani
her böyle taze sıcak alma isteği.
Evet. Yani ya dedim ya çok istediysen ye. Ama evet. şunu da hani en sonki tavsiyem de şu olsun. Yediğimiz ekmekler ya da yediğimiz hani yaptığımız günahlarla ilgili diyelim, şüpheli şeylerle ilgili diyelim. En sonki bakış açısı. Ya ben bunu yemeye mecburum. Ne yapayım? Yemeyeyim mi deme. Ona da kerahetle ye. Ona da pişmanlıkla ye.
Ha, vicdanına da bunu yedirme,
yedirme
aslında.
Çünkü şeytanın bir taktiğidir. Kusuru kusur olarak görmeklikten çıkartıp senin pişmanlığını engeller. Pişmanlık engellenince nedamet ve tövbe ettirmez.
Evet.
En azından tövbe etmeyince ne olur? Günah stokların erimez. Geçmişte işlediğin günah stoklarını eritmenin tek yöntemi tabiri caizse tövbedir. Tövbeyi ben şey gibi görüyorum hani manevi hacamat gibi hani manevi temizlik gibi yani tabiri caizse tek yöntemi tövbedir. Şeytanın çok güzel taktiğidir. Tövbeyi engelleyip günah stoklarınla kabre sokmak için tövbeni engellemenin tek yöntemi kusura tevil ettirmektir.
Evet.
Kusuru kusura görmekten
Az önce
çıkartmaktır.
sigarayı konuştuk ya, ben bunu arkadaşlara burada da diyorum. Hani şunu içiyorsun belki ama en azından bundan kurtulmam lazım. Bu çok kötü bir şey.
Kesinlikle.
Algısıyla iç.
%100.
Evet.
Ekmek de böyle. Ya biz yemeyek mi ne yapak diye bakma. Sen Cenab-ı Hakk'a bunu söyleyebilecek misin? Ya Rabbi ne yapak ekmek yiyecektik yemeyek mi diyemeyeceksin. En azından bunu da şüpheli bir şey yiyormuş nedametiyle, pişmanlığıyla ye. Bunu kusur olmaklıktan çıkarma ki devamlı tövbe et. Bakın
bu çok
bir kaide.
Genel bir
genel.
Aslında kaideye gidiyor şimdi şu an.
Kesinlikle. Bak bir
şey
daha söyleyeyim çok net. İki tane şarap içen insan. En üst seviyeden örnek veriyorum ya. İkisi de bir duble şarap içti. Birisi dedi ki ya altın ölümü arpadan olsun ne yapak içmeyek mi falan dedi geçti. Öteki dedi ki ya ben buna pişmanım. Bırakmak istiyorum.
Ama
Allah beni affetsin dedi. İkisinin girdiği günah aynı değildir hocam. İkisi de bir duble şarap içmiştir. İkisi de aynı günaha girmiş gibi zahiren gözükür. Ama Allah katında ikisinin günahı aynı değildir. Birisi tövbeyle, pişmanlıkla bunu yapıyor. Diğeri kusur olarak görmüyor bile bunu.
Evet.
O yüzden biz hatalarımızda, günahlarımızda, eksiklerimizde, yaptığımız problemli davranışlarımızda kusur olarak görmeklikten çıkarmazsak şeytanın golünü de yememiş oluruz. Son tavsiyem de ekmekle ilgili bu olsun.
Şimdi geçtiğimiz programlardan birinde genetik sirayetler başlığında 26. bölümü yayınlamıştık. O 26. bölümde bebeklerin alerjisi mevzusunu konuşmuştuk. Şimdi bir izleyicimiz burada şöyle demiş. O genetik sirayetlerde. Hoca biraz sallıyor sanki. Dedemin babamın günahını neden ben çekeyim? Bu bana zulüm olmaz mı? Her nefis kendinden mesul değil mi?
Sallıyorum ama destekli sallamaya çalışıyorum. Bizde desteksiz.
Özellikle bu yorumu aldım.
Yani biz sallasak da destekli sallamaya çalışırız. Sebebi şu yani ben ayet ve hadislere dayandırarak zaten programda da bunu söyledim. Bu tamamen benim şahsi yorumum. Şahsi kanaatim. Bunu delillendirebileceğim bir bilimsel çalışma yok. Bunu delillendiremem ama dayandırdığım nokta neresi? Bu bir musibettir. Ve biz musibetleri nefsimizden bilmemiz lazım geldiğini Allah ve Resulü söylemişse o zaman bir bebek olarak da kendi nefsinden bilebileceği bir henüz nefis yoksa ortada kimin nefsinden bileceğiz? O yüzden yani hocam şimdi bunu anamın babamın günahını diye görmek asla niye böyle bakalım? Yani mesela bir anne bugün bilimsel çalışmalar var.
Evet.
Bir anne hamileyken mikrodalga fırınına maruz kala Down sendromunu tetiklediğine dair bilimsel çalışmalar var. Şimdi annenin hatasından dolayı çocuk hastalanmadı mı? Hastalandı. Çocuğun günahı nerede? Kader nerede? Kaderin adaleti nerede? Bunları ahirette bakacağız. Biz zaten her şeyi çözebilseydik imtihana tabi olmazdık.
Ha, güzel.
Yani biz dünyada bütün soruların cevaplarını çözebilseydik imtihan sırrı kalmazdı ki. Cenab-ı Hak kendini gösterir. Ey kullarım epeydir beni arıyorsunuz ben buradayım falan der geçerdi zaten. Dolayısıyla imtihan sırrı nedir? İmtihanın sırrı yapman gereken şeyler vardır.
Ödevler vardır.
Ödevler vardır. Bunlar sana tebliğ edilir. bunlara yaptığında ödül, yapmadığında cezası vardır. Sana akıl verilmiştir. Aklın gereği, fehmin gereği, idrakin gereği anlayabildiğini anla, anlayamadığında teslim ol denilmiştir. Bu sır da İslam kelimesinde teslimiyet manasıyla sırlanmıştır. Teslim olduğun takdirde de adın Müslüman olur. Mümin olmaz. Çünkü mümin olmak başka bir şeydir. Daha önce konuştuğumu hatırlıyorum. Ey peygamber, onlara de ki biz mümin olduk demesinler, Müslüman olduk desinler. Çünkü onların kalplerine iman bahşetmedik demiştir Rabbimiz ayette.
Huzura doğru program.
Dolayısıyla evet, hani yani bizim gayemiz huzura doğru değil. Gayemiz şu. Bağlantılandırıyorum. Çünkü biz hocam iki vecihten ibaretiz. Biz ruhu ayrı, bedeni ayrı düşünerek ilerleyemeyiz. Evet. Ruhumuzla bedenimizi bir düşünmek zorundayız. Hatta İslam uleması aklın nuru, fünunu medeniyedir. Kalbin ziyası, ulumu diniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat pervaz eder diyor. Yoksa biri olmazsa kurtulamazsın diyor. Evet. Aklı da besleyeceksin, kalbi de besleyeceksin diyor.
Bir de aklı... insan o kadar kompleks bir yaratık ki, yani o kadar yaratılmış kompleks bir varlık ki insan. Bu varlığın sadece doğumundan ölümüne kadar olan sürecin çok ötesinde bir şeyler var. Kahru bela dediğimiz zaman var ya ruhun. Bizim kesinlikle hatırlayamadığımız bir zamanı var. Evet. Buradan aklımızda kalan bir şeyler var. Sonra niye anneden babadan, yani o soydan soptan gelen, ki çokça insanlar bu konuyu dert ederler ve hani soyuyla sopuyla övünme konusu da vardır. Dolayısıyla insan doğduğuyla ölüm anının arasından ibaret olmamalı. Bu kesinlikle kompleks yapı çok daha genişler.
Yani gibi. Hocam çok net bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Bir çocuk anne karnında annenin yedikleriyle etkilenir. Annenin yedikleri güzelse güzel etkilenir, hı hı, kötüyse kötü etkilenir. Anne abdestliyse güzel etkilenir, abdestsizse kötü etkilenir. Gusülsüzse daha kötü etkilenir.
Oo.
Yani dolayısıyla biz anne karnında beslenmeye başlarız, maddi manevi.
Hı hı.
Anne karnında sirayetler başlar, maddi manevi. Dolayısıyla dedenin koruk yemesiyle torunun dişi kamaşır. Niye kamaşmasın? O yüzden belki de Allahu alem, belki de biz ahirete gittiğimizde anamızın babamızın yaptığı hatalardan dolayı, dediğimi tekrar ediyorum, belki onlardan davacı olacağız. Belki onlardan suale çekeceğiz onları.
Şöyle bir pencere, gerçi vaktimiz de çok kalmadı ama şöyle bir pencere açayım istiyorum. Bazen annemizin babamızın yaptığı hatalar sebebiyle bizim yarışa arka tarafta başlamamız hadisesi söz konusu olmasından dolayı yarışta bize bir iltimas tanınma durumu da olabilir. Yani anlatmak istediğim şu. Biz eğer bu yarışta dezavantajlı başladıysak, annemizden babamızdan dolayı, kendimizden nefsimizden değil, bu dezavantajı da şüphesiz adaletine güvendiğimiz Rabbimiz göz önünde bulundurarak
kesinlikle
bizi böyle sınayacaktır.
Kesinlikle.
Ve başkasına göre, anne babası açısından avantajlı başlayan kişiye göre, senin burada dezavantajlı başlama ve iltimasa uğraman ahiretteki hesapta, bu sana bir artı olarak yansıyacaktır ahirette.
Kesinlikle. Bu kadere girer. Evet. Bunu da biz dünyada çözemeyiz zaten. Heh. Bazı sorular da ahirete kalır.
Evet.
Zaten ahirette çözülecek sorulardır bunlar. Bir de niye anne karnını konuşuyoruz ki? Çocukken insan nefis sahibi mi? Nefis sahibi de kendini iradesiyle idare edebiliyor mu?
Evet.
Çocuğa annesi yediriyor. Çocuğa babası yediriyor. Ne oldu? Anne baba şimdi burada etkilemedi mi çocuğu? Yine etkiledi.
Çok güzel. Evet.
Yani
evet.
Dolayısıyla bunu anne karnında bile konuşmaya gerek yok.
Doğru.
Çocuk anne karnında da etkilenir. Doğunca da etkilenir. Zaten ne diyor psikologlar? Biz çocukken yaşadığımız travmaları iyileştire iyileştire şifalanabiliriz. Bugün psikologlar söylüyor bunu.
Doğru. Çocukluğunuza inanın.
Çocukluğunuza inanın derler. Niye? Çünkü sen orada evet, travma yaşamışsındır. Background'una bir dosya girmiştir. Onu shift delete yapmazsak çözemeyiz derler.
Evet.
Onu bir silmemiz lazım derler. Bu tamamen böyledir. Hatta Hazreti Peygamber de bunu söylemiyor mu? Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Onu anası babası mecusi yapar. Ateşperest yapar, müşrik yapar, işte evet, kafir yapar. Dolayısıyla tabii ki de anne baba çocuk üzerinde çok çok çok ciddi manada etkilidir. Ama buradaki adalet mutlaka caridir.
Hı hı.
Ama ben bu adaleti kendi fehmimle, aklımla dünyada çözemeyebilirim. Ahirette bakarım. Ama şunu bilelim ki Allah adalet sahibidir.
Eyvallah.
Allah ne vermişse o kadar soracaktır.
Eyvallah, Allah razı olsun hocam. Yani bu eyvallah sorunun cevabı mahiyetinde, eğer hikmetine ram olmak, hikmetini aramak babında dinlersek bu cevabı, bunun evet, içerisinden zaten kendi cevaplarımızı da çıkartırız ve buluruz. Evet. Dolayısıyla sadece muhalefet ruhuyla bakacak olursak da hiçbir cevap bizi zaten tatmin etmeyecektir. Eyvallah, Allah razı olsun hocam.
Allah efendim, razı olsun.
Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.